Diğer canlılar gibi değiliz. Bir kuş dünyaya gelir, uçar, yuvasını yapar, çiftleşir ve yaşama veda eder. İnsansa o daha doğmadan önce üretilmiş milyonlarca bilginin içine doğar ve yaşamak için bunların büyük bir bölümünü öğrenmek zorundadır. Ama neyle ve tam olarak ne kadarını? Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmaz? Bu bölümde eğitim hala bir kurtuluş yolu mu sorusunun peşine düşüyor. İnsanlığın bütün kültürel birikimini birbirimize aktarmamızı sağlayan tek bir araç var. Dil. Yazılı, görsel, işitsel adına ne derseniz deyin. Tek bir araçla inşa edilmiş koca bir medeniyet. Peki nasıl ortaya çıktı? Kutsal kitaplarda biz ona eşyanın adını öğrettik diyor. Bilim insanları doğa seslerini taklit ederek ya da takım olarak çalışabilmek için dili ürettiğimizi düşünüyor. Gerçek şu ki, insan ilk ortaya çıktığında bu araçtan mahrumdu. Yutağımızda nefes alırken açılan, nefes verirken kapanan bir kapakçık var. FOXP2 adındaki bir genin geçirdiği evrim, bu kapakçığı irademizle kontrol etmemizi sağlıyor ve sesleri boğumlayarak dilin temellerini atıyoruz. Ancak ilginç bir şey daha oluyor. Düşünerek dili buluyoruz, fakat dili bulduktan sonra dil olmadan düşünemez bir hale geliyoruz. Yatağa yattığımızda, günün muhasebesini yaparken, düşünürken ya da düş kurarken aslında yalnızca sözcüklerle düşünüyoruz. Nesneleri ve duyguları sözcüklerle kavramlaştırmış olmasaydık, onları düşünmemiz imkansız olurdu. Bu bir iddia değil. Biz bugün bunun bilimsel bir gerçek olduğunu biliyoruz. Wilhelm von Humboldt, 1850'li yıllarda gezdiği onlarca ülke ve inceleme fırsatı bulduğu onlarca dilden sonra söz varlığı ve düşünme becerisi arasında bir bağlantı buluyor. Ne kadar çok sözcük bilirseniz, o kadar iyi düşünebiliyorsunuz. Kitap okuduğumuzda da olan bu. Yeni sözcükleri öğreniyor ya da sözcüklerin yeni kullanımlarını keşfediyoruz. Kavramsal belleğimiz de o oranda gelişiyor. Ancak elbette okuduğumuz kitabın niteliği de önemli. Humboldt, insan ana dili kadar düşünebilir diyor. O nedenle yazınsal bir dille yazılmış iyi bir kitap, özenle çevrilmiş bir roman ya da ana dilimizin başyapıtlarıyla sıradan metinler arasında büyük bir fark var. Açıklayalım. Ana dili Türkçe olan biri Word sözcüğüyle karşılaştığı zaman belleğine yalnızca bir birim kavram girer. Arapça kökenli kelime sözcüğünü ele alalım. Onda da durum aynıdır. Ancak ana dilimizin yaratım olanakları kullanılarak ortaya çıkmış sözcükle karşılaşıldığı zaman belleğine söz, sözel, sözlük, sözlükçülük, sözcü, sözcülük, sözlükçülük gibi koca bir kavram salkımı girer. Bu nedenle bir ulusun dili yapısal olarak bozulmaya başladıysa ya da bilim üretmeyip sürekli olarak başkaları tarafından üretilmiş teknolojileri onların koydukları adlarla yabancı dillerden ödünç almaya başlarsa kavramsal olarak yoksullaşır. Bu nedenle o dili konuşan vatandaşlar da düşünsel olarak yetersizleşmeye başlarlar. Bediye Akarsu şöyle demektedir. Dil ve kültür birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Her ikisi de birlikte gelişir. Birinde üstün olan ulusun, ötekinde de üstün olması kaçınılmazdır. Çünkü insanın düşünmesi ancak dille mümkündür. Dilde üstünlük yaratamayan bir ulusun düşünceleri de kapalı, dar, sınırlı kalır. Bu durum o ulusun bütün kültürü üzerinde etkili olur. Söz hareket ettirir. Bir mermi gibidir. Kapalı bir alanda buyurgan ve ciddi bir sesle yere yatın denildiği zaman sorgulamadan yere yatarız. Bazen emir olarak verilmese bile, biri üşüdüm dediğinde bile camı kapatın dememesine rağmen biri kalkıp camı kapatır. Hayatımızı değiştiren haberler, bakış açımızı değiştiren kitaplar hep dille alınır. Dil o kadar güçlüdür ki somut gerçekliğimizi bile değiştirebilir. Aşil paradoksunu düşünelim. Bir gün yarı tanrı Aşil ile bir kaplumbağa yarışmaya karar verir ancak kaplumbağa yarışmaya Aşil'den 100 metre önde başlayacaktır. Bugünün insanı çağdaş matematiğin bize sunduğu araçlarla Aşil'in eninde sonunda kolayca kaplumbağayı geçeceğini söyleyebilir. Ama dille bu anlatılanları değiştirip şöyle söyleseydik. Aşil, kaplumbağanın bir önceki yerine her geldiğinde kaplumbağa ondan birkaç 10 metre de olsa önünde olacaktır. Aşil kaplumbağanın bir önceki yerine geldiğinde 10 metre de olsa kaplumbağa onun önünde olacaktır. Aşil gene kaplumbağanın bir önceki yerine geldiğinde birkaç metre de olsa kaplumbağa onun önünde olacaktır. Bu ifadeye göre Aşil'in kaplumbağayı geçmesi mümkün değildir. İnsanların bu paradoksun içinden çıkması 100 yıllar sürdü. Santimlerde kalsa Aşil'in kaplumbağanın bir önceki yerine her geldiğinde bir milim de olsa kaplumbağanın Aşil'den önde olacağını düşündüler. Bugün elbette doğru yanıtı biliyoruz ama dilin somut gerçekliği ne ölçüde değiştirip bükebildiğini göstermek istiyorum. Henüz keşfetmediğimiz neler olduğunu düşünmemizi istiyorum. Peki bütün bunları niçin anlatıyorum? Bunların eğitimle ilgisi ne? Bu yüzyıl bizden demokrasinin değerlerini içselleştirmiş, üreten bellekler istiyor. Bu, dilden yararlanarak gerçekleştirilen eğitimle oluyor. Okumak, yalnızca sözcükleri birbirine çatarak tümce kurma işi değil. Kanunlarını okuyup anlayamayan bir toplumun demokratik olması mümkün olmadığı gibi, ticaret anlaşmalarını okuyup anlayamayan bir toplumun ekonomik olarak kalkınması da olanaklı değil. Eğitim, bize dil ile öğrenme, dili kullanma ve dünya hakkındaki bilgileri artırma olanağı sağlıyor. Eğitim hala bir kurtuluş yolu mu sorusu, bu koşullarda çoğu zaman bir geçim aracına indirgeniyor. Bu çok normal. İnsanlar daha iyi bir iş, daha yüksek bir maaş, daha konforlu bir yaşam için eğitimi bir merdiven olarak görüyorlar. Ancak eğitim yalnızca geçimle değil, anlamla ilgilidir. Okul, ekonomik kurtuluşun değil, düşünsel özgürlüğün kapısıdır. Çünkü gerçekten eğitilmiş bir zihin, yalnızca nasıl yaşayacağını değil, neden yaşadığını da sorgular. Bu yüzden soruyu bir kez daha sormalıyız. Eğitim hala bir kurtuluş yolu mu? Yoksa önce ne tür bir kurtuluştan söz ettiğimizi mi konuşmalıyız? Biz ülke olarak eğitim konusundaki başarımızı PISA gibi uluslararası sınavların raporlarından anlıyoruz. Ekranlarda uzmanların, bakanlıklarda bürokratların sıkça adından söz ettiği bir sınav PISA. OSD tarafından yapılıyor. OSD, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Avrupa'nın yeniden inşası için gelişmiş devletlerin katılımıyla kurulmuş, Türkiye'nin de kurucu üyelerinden olduğu bir örgüt. 38 üye ülkeden oluşuyor ancak OSD'ye üye olmayan ülkeler de PISA'ya katılabiliyor. En son raporu yayımlanan PISA 2022'de yapıldı ve 81 ülke katıldı. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada 205 ülke olduğu düşünüldüğünde katılım size yeterli gelmeyebilir. Ancak PISA'ya katılan bu 81 ülke dünya ekonomisinin %90'ından fazlasını oluşturuyor. 2015'ten beri PISA sonuçlarını takip ediyorum. Okuma becerileri alanına baktığımızda 2015'te OSD ortalamasından 33 puan aşağıdaydık. 2018'de 34, 2022'de ise 20. Son yapılan PISA'da katılan tüm ülke ortalamalarından yukarıdayız. Ancak 2015'te onun bile altındaydık. Hedeflediğimiz yer her zaman çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkmak. PISA tablosundaki OSD ülkelerinin ortalaması bizim için biraz bunu temsil ediyor. Olumlu çabalar var. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız gün geçtikçe azalıyor. Ve puanlarımızın da gittikçe yükseldiğini görüyoruz. Ancak maalesef hala OSD ortalamasının altındayız ve bu talihsiz istatistiği PISA sınavları boyunca bir türlü tersine çeviremedik. PISA okuma becerilerini 6 düzeye ayırıyor. Birinci düzey basit metinlerdeki bilgiyi algılayabilen okuru tanımlamak için kullanılıyor. İkinci düzey metinde yer alan bilgiyi bulup söyleyebilen okuru. Üçüncü düzey, metindeki ana fikri belirleyebilen okuru. Dördüncü düzey, metni yeniden düzenleyebilen okuru. Beşinci düzey, okuduğu metne ilişkin eleştirel bir değerlendirme yapıp hipotez kurabilen okuru. Altıncı düzey ise hiç bilmediği bir konuda bile bir metin okuduğunda o konuda yeni düşünceler üretebilen okuru tanımlamak için kullanılıyor. Altıncı seviye okur, dünya genelinde inanılmaz az. tüm dünya ülkelerinin ortalaması %0.7 civarında. OST ortalaması ise %1 civarlarında. 6. seviye okurlar dünyayı değiştirmeye yetkin insanlar. Şu an magazinel taraflarıyla andığımız Elon Musk mesela. 6. seviye bir okur. Ashley Vance'in yazdığı Elon Musk biyografisinde bunu görmek mümkün. Elon Musk'ın çocukken yaşadığı bölgenin kütüphanesindeki çocuk kitaplarını bitirdiğini, hafta sonu günde 12 saat kitap okuduğunu biliyoruz. Üstelik bunu kendisi değil, kütüphane müdürünün ağzından öğreniyoruz. Musk'ın SpaceX'e aldığı mühendislerle birebir yaptığı görüşmeler ve alanlarına ilişkin sorduğu ayrıntılı sorular da ve paylaşılan deneyimler de bunu doğruluyor. Bill Gates'in her sene bir hafta ortadan kaybolarak bir torba kitapla ormandaki evine çekildiğini biliyoruz. 6. seviye okurunuz varsa katma değerli ürünler geliştirebiliyor ve yenilikçi çözümlerle ekonomik bir değer yaratabiliyorsunuz. Eğer 6. seviye okuru yetiştiremiyorsanız da ülkenize gelmeye ikna etmeniz gerekiyor. OECD üyesi ülkelerin okur düzeyi ortalamaları 4. 5. ve 6. düzeydeki okurlar için %29-30 civarında. Türkiye'nin 4. 5. ve 6. düzeydeki okur oranı ise %6 civarında. Yalnızca 6. düzeydeki öğrenci seviyemiz ise %0. Yani yok. Eğitimde gerçek sıfır olmaz. Mutlaka ender öğrencilerimiz var. Ama bu sonuç fikir vermesi açısından inanılmaz çarpıcı. Biz çocuklara sözcükleri birbirine çatarak okumayı öğretmişiz. Ama kültür taşıyıcısı, birikim aktarıcısı, dili işleyecek bellek sayımız az. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı üzere öğretmenlerimiz eğitime ayrılan kaynağa göre alınan sonuçlar açısından PISA'da en üst sıralarda. Türkiye'de öğretmenler zaten fedakar, disiplinli ve sanılanın aksine değişime dirençli değiller. OECD üyesi gelişmiş ülkelerin öğretmenlerinden bile daha iyi durumdayız. Ancak çağımız hızla değişiyor. Eğitim programları ve ders kitaplarının bu hıza yetişmesi olanaklı değil. Bilişsel işlemler üzerine odaklanmış, daha esnek programlara gereksinimimiz var. Kısa videolar kaydırmaktan, dikkatini 30 saniye bile toplamakta güçlük çeken çocuklarımızı yeniden motive etmek zorundayız. Eğitim ve istihdam arasındaki ilişki tüm dünyada koptu. Bu bağı onarmak zorundayız. Çocuklarımızı düşünen duyarlı bireyler haline getirmek için nitelikli romanları okumak ve okutmak zorundayız. Kitap toplama kampanyalarını kitap yağarak değil, seçici kurullarla gerçekleştirmeliyiz. Kitap okuyan çocuğun kavramsal belleğe gelişir. Yeni sözcükler öğrenir. Kendini ifade edemeyen çocuk şiddete yönelir. Romanlar çatışmalar üzerine kurulur. Roman okuyan çocuk sorun çözmede iyidir. Nitelikli kitabı anlayarak okuma olanağı bulamayan çocuk sorunu çözmek yerine soruna neden olan özneyi ortadan kaldırmaya çalışır. Eğitimin işe yaramasını istiyorsak okuma kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor. Kütüphanelerin olduğu sahiller, çocukların içeride oyun oynadığı, uzanabildiği, tasarım açısından onlara uygun, velilerin dışarıda sosyalleşmesini sağlayan çocuk kütüphaneleri, bu kütüphanelerde gerçekleştirilen çocukları ve velileri gelmeye teşvik edecek canlılıkta etkinlikler planlamamız gerekiyor. Almanya'da, İngiltere'de, Faroe Adaları'nda kitaba başlangıç projeleri var. Aile çocuğun ilk aşısını vurdurmaya gittiğinde içinde ebeveyn eğitimiyle ilgili okuma materyallerinin, banyo kitaplarının, oyuncak kitaplarının olduğu bir çanta veriliyor. 6 yaşına geldiğinde bir çanta daha veriliyor. Bu gelecekte ulusu oluşturacak çocukların ortak bir belleğe de sahip olmasını sağlıyor. Finlandiya'da her yeni doğan bebeğe Fin doğum kutusu gönderiliyor. Bu kutunun içinde okuma materyalleri de var. Bizim çocuklarımız 0-3 yaş arasında Sağlık Bakanlığı'nın, sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Protokoller imzalayarak yeni projeler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Her şey bir yana, bütün bunlar elbette çok fazla para gerektiriyor. Ancak Nobel ödüllü ekonomist Heckman'ın bir tezi var. Bugün çocuklar için yaptığınız 1 dolarlık bir yatırım, çocuk ilk yetişkinliğe adım attığı andan itibaren 7 dolar olarak ekonomiye geri dönüyor. Düşen suç oranları ve yükselen toplum refahı da cabası. Bu nedenle eğitime harcama yapmaktan çekinmemek gerek. Çocuklarımızın her şeyi başarma yeterliği ve becerisi var. Daha da önemlisi, çocukları kendilerinden daha iyi bir hayat yaşasın diye bu podcast'i sonuna kadar dinleyen insanlar bu toplumun üyeleri. Kurtuluş belki de hiçbir zaman dışarıda olmadı. Ne bir sınavda, ne bir unvanda, ne de bir maaş bordrosunda. Kurtuluş bir çocuğun dünyayı ilk kez kendi sözcükleriyle anlatabildiği o anda saklıydı. Eğer bir toplum kendi çocuklarının sözcüklerine kulak veriyorsa o toplum hala kurtulma şansına sahiptir. Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmazla bu bölümde aslında eğitimin hala bir kurtuluş yolu olup olmadığını değil, kurtuluşu hangi yöne doğru aramamız gerektiğini sorduk. Belki de cevap çoktan kendi dilimizdeydi.